Hilye-i Saadet. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görünüşünün anlatılmasına Hilye-i Saadet denir. İslam alimleri Muhammed aleyhisselamın görünen bütün uzuvlarını, şeklini, sıfatlarını, güzel huylarını ve bütün inceliklerine varıncaya kadar hayatının tamamını açık bir şekilde senet ve vesikalarıyla yazmışlardır. Bu bilgiler bizzat Peygamber Efendimizin kendi beyanları olan hadis-i şeriflerinden ve eshabının bildirdiği haberlerden toplanmıştır. Bunları ihtiva eden eserlere siyer kitapları denmektedir. Binlerce siyer kitabı arasında Peygamber Efendimizin Hilye-i Saadet'ini bildiren en meşhur kitaplar İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâilür Resûlü ve Kadı İyad'ın Şifâ-i Şerîfi ile İmam-ı Beyhekî'nin ve Ebu Nuaym İsfehânî'nin Delâil-ün Nübüvveleri, bir de İmam-ı Kastalânî Hazretlerinin Mevâhib-i Ledünniyye adlı eseridir. Hadîs-i şeriflerde ve Eshâb-ı Kirâm'ın bildirdiği haberlerde sevgili Peygamberimizin Hilye-i Saadet'i şöyle bildirilmektedir. Fahr-ı kainatın mübarek yüzü ile bütün azâ-i şerifesi ve mübarek sesi bütün insanların yüzlerinden ve azalarından ve seslerinden güzel idi. Mübarek yüzü bir miktar yuvarlak idi ve neşeli olduğu zaman da ay gibi nurlanırdı. Sevindiği mübarek alnından belli olurdu. Resulullah Efendimiz gündüz nasıl görürse gece de öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları da görürdü. Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeniyle dönüp bakardı. Yeryüzüne semadan daha çok bakardı. Mübarek gözleri büyük ve kirpikleri uzun idi. Mübarek gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı ve gözlerinin karası gayet siyah olup geceleri sürme çekerdi. Fahr-ı âlemin sallallahu aleyhi ve sellem alnı açık idi. Mübarek kaşları ince olup kaşları arası açık idi. İki kaşı arasındaki damar hiddetlenince kabarırdı. Mübarek burnu gayet güzel olup orta yeri bir miktar yüksek idi. Mübarek başı büyük idi. Mübarek ağzı küçük değildi. Mübarek dişleri beyaz olup öndekiler seyrek idi. Söz söyleyince sanki dişleri arasından nur çıkardı. Allahü Teala'nın kulları arasında ondan daha fasih ve daha tatlı sözlü kimse görülmedi. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır, gönülleri alır ve ruhları çekerdi. Söz söylediği zaman kelimeler inci gibi dizilirdi. Bir kimse saymak istese kelimelerini saymak mümkün idi. Bazen iyi anlaşılması için 3 kere tekrar ederdi. Cennette Muhammed aleyhisselam gibi konuşulacaktır. Mübarek sesi kimsenin sesinin yetişemediği yere ulaşırdı. Fahr-ı âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güler yüzlüydü. Tebessüm ederek güler ve mübarek ön dişleri görünürdü. Gülünce nuru duvarlar üzerine aksederdi. Ağlaması da gülmesi gibi hafif idi. Kahkaha ile gülmez, yüksek sesle de ağlamazdı. Ama üzülünce mübarek gözlerinden yaş akar, mübarek göğsünün sesi işitilirdi. Ümmetinin günahlarını düşününce Allahü Teala'nın korkusundan ve Kur'an-ı Kerim'i işitince ve bazen de namaz kılarken ağlardı. Fahr-ı âlem Efendimizin mübarek parmakları iri ve mübarek kolları etliydi. Mübarek avuçlarının içi geniş idi. Bütün vücudunun kokusu miskten güzel idi. mübarek bedeni hem yumuşak hem de kuvvetliydi. Enes bin Malik diyor ki, Resûlullah'a 10 sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak idi. Mübarek teni miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Mübarek kolları, ayakları ve parmakları uzun idi. Mübarek ayaklarının parmakları iri, altı da çok yüksek olmayıp yumuşak idi. Mübarek karnı geniş olup göğsüyle aynı hizada idi. Omuz başının kemikleri iri olup mübarek göğsü genişti. Resulullah Efendimizin kalbi şerifi nazargahı ilahi idi. Resul-i Ekrem Efendimiz çok uzun boylu olmadığı gibi kısa da değildi. Yanına uzun bir kimse gelse ondan uzun görünürdü. Oturduğu zaman mübarek omuzu oturanların hepsinden yukarı olurdu. Mübarek saçları ve sakallarının kılı çok kıvırcık ve çok düz değil, yaratılışta ondüleydi. Mübarek saçları uzundu. Önceleri kâkül bırakırdı. Sonradan ikiye ayırır oldu. Mübarek saçlarını bazen uzatır, bazen de keser, kısaltırdı. Saç ve sakalını boyamazdı. Vefat ettiği zaman da saç ve sakalındaki ak kılların sayısı 20'den az idi. Mübarek bıyığını kırkardı. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli mübarek kaşları kadar idi. Emrinde hususi berberleri var idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misvakını ve tarağını yanından ayırmazdı. Mübarek saçını ve sakalını tararken aynaya nazar ederdi. Fahri Kainat Efendimiz önüne bakarak süratle yürür ve bir yerden geçtiği güzel kokusundan belli olurdu. Resulullah Efendimiz Arap idi. Yani kırmızı ile karışık beyaz benizli olup gayet güzel, nurlu ve sevimli idi. Bir kimse Peygamber Efendimize siyah dese kâfir olur. Arap lügatta güzel demektir. Mesela lisan-ı Arap güzel dil demektir. İstilah manası ise, yani coğrafyada Arap demek, Arabistan ismindeki yarımadada doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdası ile yetişen ve onların kanından olan kimse demektir. Anadolu'daki kandan gelenlere Türk, Bulgaristan'da doğup büyüyenlere Bulgar, Almanya'dakilere Alman dedikleri gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arabistan yarımadasında doğduğu için Arap'tır. Araplar beyaz, buğday benizli olur. Bilhassa Peygamberimizin sülalesi beyaz ve çok güzel idi. Zaten dedeleri İbrahim aleyhisselam beyaz olup Basra şehri ahalisinden Taruh isminde beyaz bir müminin oğlu idi. Kâfir olan Azer İbrahim aleyhisselamın babası değil, amcası ve üvey babasıydı. Sevgili Peygamberimizin babası Abdullah'ın güzelliği Mısır'a kadar yayılmıştı ve alnındaki nurdan dolayı 200'e yakın kız evlenmek için Mekke'ye gelmişti. Fakat Muhammed aleyhisselamın nuru Amine'ye nasip oldu. Amcası Abbas ile Abbas'ın oğlu Abdullah da beyaz idi. Peygamberimizin kıyamete kadar evladı da güzel ve beyazdır. Resulullah'ın eshabı da beyaz ve güzel idi. Osman radıyallahu anh beyaz sarışın idi. Resulullah Efendimizin Rum İmparatoru Heraklius hükümetine gönderdiği sefiri Dıhye-i Kelbi çok güzel olup sokaklarda gezerken yüzünü görmek için Rum kızları sokaklara çıkardı. Cebrail aleyhisselam çok defa Dıhye radıyallahu anh şeklinde gelirdi. Mısır, Şam, Afrika, Sicilya ve İspanya yerlileri Arap değildir. Araplar İslamiyeti dünyaya yaymak için Arabistan yarımadasından çıkarak buralara geldiklerinden bugün buralarda da mevcuttur. Nitekim Anadolu'da, Hindistan'da ve başka memleketlerde de mevcuttur. Fakat bugün bu memleketlerin hiçbirinin ahalisini Arap diye isimlendirmek doğru olmaz. Mısır ahalisi esmerdir. Habeşistan ahalisi siyahtır. Bunlara Habeş denir. Zengibar ahalisine Zenci denir. Bunlar da siyahtır. Peygamberimizin akrabasını, torunlarını sevmek ve saymak ibadettir. Onları her Müslüman sever. Anadolu'ya misafir gelen siyah fellahlar, Habeşler, Zenciler, hürmet ve ikram olunmak için kendilerini Arap diye tanıtmışlar, Anadolu'nun saf Müslümanları da sözlerine inanıp bunları sevmişlerdir. Çünkü bu sevgide siyah-beyaz ayrımı yoktur. Siyah bir Müslüman, beyaz bir kâfirden kat kat daha üstün, daha kıymetli ve sevimlidir. İnsanın siyah olması, imanın şerefini azaltmaz. Bilal-i Habeşi Hazretleri ve Resulullah'ın çok sevdiği Üsame, siyah idiler. Kötülükleri ve aşağılıkları herkesçe bilinen Ebu Leheb ve Ebu Cehl kâfirleri beyaz idiler. Allahü Teala insanın rengine değil imanının kuvvetine ve takvasına kıymet vermektedir. Fakat siyahların kendilerini Arap olarak tanıtmaları İslam düşmanlarının Yahudilerin işlerine yaradı. Bir yandan siyah insanları aşağı ve iğrenç olarak tanıttılar, bunları köle olarak kullandılar. Bir yandan da kara kedileri, köpekleri Arap Arap diye çağırarak gazete ve mecmualara yaptıkları siyah resim ve karikatürlere Arap diyerek gençliğe Arap'ı siyah olarak tanıtmaya, böylece Müslüman yavrularını Peygamberimizden soğutmaya uğraştılar. Güzel huyların hepsi sevgili Peygamberimizde toplanmıştı. Güzel huyları vehbi, yani Allahü Teala tarafından verilmiş olup kesbi, yani çalışarak sonradan kazanmış değildir. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Allah için intikam almış, kendi için hiçbir kimseden intikam almamıştır. Akrabasına, eshabına ve hizmetçilerine tevazu ederek iyi muamele eylerdi. Ev içinde çok yumuşak ve güler yüzlüydü. Hastaları ziyarete gider, cenazelerde bulunurdu. Eshabının işlerine yardım eder, çocuklarını kucağına alırdı. Fakat kalbi bunlarla meşgul olmazdı. Mübarek ruhu melekler âlemindeydi. Resulullah Efendimizi ansızın gören kimseyi korku kaplardı. Kendisi yumuşak davranmasaydı peygamberlik hallerinden kimse yanında oturamaz, sözünü işitmeye takat getiremezdi. Halbuki kendisi hayasından, mübarek gözleriyle kimsenin yüzüne bakmazdı. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en cömertiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki, Rum imparatorları, İran şahları ve hiçbir hükümdar onun kadar ihsan yapamazdı. Fakat kendisi sıkıntı ile yaşamayı severdi. Öyle bir hayat sürerdi ki, yemek ve içmek hatırına bile gelmezdi. Yemek getirin yiyelim veya falanca yemeği pişiriniz demezdi. Yemek getirilirse yer, her ne meyve verseler kabul ederdi. Bazen aylarca az yer, açlığı severdi. Bazen de çok yerdi. Yemek sonunda su içmezdi. Suyu otururken içerdi. Başkalarıyla yemek yerken, herkesten sonra el çekerdi. Herkesin hediyesini kabul ederdi. hediye getirene karşılık olarak kat kat fazlasını verirdi. Çeşitli elbise giymek adetiydi. Yabancı devlet sefirleri gelince süslenip kıymetli ve nefis elbise giyerek güzel yüzünü gösterirdi. Taşı akikten, gümüş yüzük takar ve mühür olarak kullanırdı. Yüzüğü üzerinde Muhammedun Resulullah yazılıydı. Yatağı deriden olup içi hurma ağacının lifleriyle doluydu. Bazen bu yatak üzerine, bazen yere serili deri üzerine, bazen de hasır veya kuru toprak üzerine yatardı. Mübarek avucunun içini sağ yanağının altına koyup sağ yanı üzerine yatardı. Zekat malı almaz, çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemez ve şiir söylemezdi. Peygamber Efendimizin mübarek gözleri uyur, kalbi şerifi uyumazdı. Aç yatıp tok kalkardı. Hiç esnemezdi. Mübarek vücudu nurani olup gölgesi yere düşmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivrisinek ve diğer böcekler mübarek kanını içmezdi. Allahü Teala tarafından Resulullah olduğu bildirildikten sonra şeytanlar göklere çıkarak haber alamaz ve kâhinler söyleyemez oldular. Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim bilmediğimiz bir hayat ile şimdi hayattadır. Cesedi şerifi asla çürümez. Kabrinde bir melek durup ümmetinin söyledikleri salavat-ı şerifeleri kendisine haber verir. Minberiyle kabri şerifi arasına Ravda-i Mütahhara denir. Burası cennet bahçelerindendir. Kabri şerifini ziyaret etmek taatlerin en büyüğü ve ibadetlerin en kıymetlisidir. Peygamber Efendimizin güzelliğini Eshab-ı Kiram'ın büyükleri şöyle anlattı. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha güzel bir kimse görmedim. Sanki güneş bütün parlaklığıyla yüzünde parlıyordu. Güldüğü zaman dişleri duvarlara aydınlık saçardı, buyurdu. İbni Ebi Hale, Peygamber Efendimizin mübarek yüzü ayın 14'ü gibi parıldardı, buyurdu. Hazreti Ali, onu aniden gören, heybetinden korkuya kapılırdı. Onunla sohbet edip tanıyan, hemen ısınıp severdi, buyurdu. Câbir bin Semûre, Resûlullah mübarek elini yüzüme sürdü. Elinde sanki attarların, yani koku satan kimselerin çantasından yeni çıkarılmış gibi güzel bir koku, serinlik buldum. Resûlullah Efendimiz, elini bir kimsenin eline müsafaha için değdirmiş olsa, bütün gün o kimsenin elinden o güzel koku çıkmazdı, buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah bir çocuğun başını okşadığı zaman, diğer çocuklar arasında o çocuk, güzel kokusundan hemen belli olurdu, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün evlerinde uyumuşlardı. Enes bin Mali'nin annesi Ümmü Süleym geldi. Resulullah Efendimizin uyku esnasında mübarek yüzünde ter damlaları belirmişti. Ümmü Süleym Peygamber Efendimizin mübarek terini toplamaya başladı. Uyanıp sebebini sorunca Peygamber Efendimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym, onu kokularımıza katıyoruz. Teriniz kokuların en güzeli, en hoş kokanıdır, dedi. Ebu Hureyre, yürüyüşünde Resulullah'tan daha süratli kimseyi görmedim. Sanki yer kendisine dürülüyordu. Onunla yürürken biz bütün gücümüzü sarf edip kendimizi zorluyorduk, buyurdu. Peygamber Efendimiz fevkalade güzel konuşurdu. Sözün nereden başlatılıp, nerede bitirileceğini en mükemmel bir şekilde bilirdi. Sözleri, söyleyiş bakımından berrak, son derece fasih ve beliğ idi. Söz ve kelimelerinde mananın doğruluğu her zaman kendini gösterirdi. İfade etme gücü fevkalade yüksek olduğundan konuşurken hiç yorulmaz ve külfet çekmezdi.